Ayrım 2. Zor Çiçekler, Hulusi Armağan Yıldırım. Sayfa 18. Ben senin babanım oğlum. Mert bizim yurda Türkiye'nin en eski çocuk yuvalarından birinden gelmişti. İlk öğretimden sonra okumadığı için bize nakil etmişlerdi. Belden aşağısı doğuştan felçli olduğu için yalnızca koltuk değnekleriyle yürüyebiliyordu. Sessiz, sakin, içine kapanık. Bir şey sorulursa cevap veren, kendi halinde bir çocuktu. Doğduğunda annesi tarafından yuvanın bahçe duvarının dibine bırakılmış, terk edilmişti. Doğduğu günden beri yuvadaydı. Yuvanın erkek personelleri babası, kadın personelleri de annesi idi. O yuvanın misafiri değil, ev sahibiydi. O yüzden bizim yurda geldiğinde de hemen uyum sağladı. Hayatı hep koltuk değnekleriyle geçtiği için onlar onun vücudunun bir parçası gibiydi. Diğer çocuklar onu olduğu gibi kabul etmişti. Engelli olduğunu hissettirmiyorlardı. Oynadıkları tüm oyunlara Mert'i de dahil ederlerdi. Mert de arkadaşlarıyla birlikte olmaktan çok mutlu olurdu. Köpekler de onun yalnız dünyasının yoldaşlarıydı. Köpeklerle oynamaktan son derece mutlu olurdu. Felçli olduğu için idrar kontrolü yoktu. Yatağına özel alezler hazırlatmıştık. Temizliğine çok dikkat ettiği için elbiseleri asla kokmazdı. Bir dizi ameliyattan sonra ayaklarına protez taktırarak rahat hareket etmesini sağlamıştık. Biraz daha neşelenmeye başlamıştı. Yurdun marangoz atölyesinde çalışmak istediğini söylediğinde çok mutlu olmuştum. Bu aslında ben artık büyüdüm, ayaklarımın üzerinde durabiliyorum, kendime güveniyorum. Yıllarca bu yurdun kaynaklarını tükettim. Artık ben de üretime katılarak varlığımı ispat etmek istiyorum. İnsanlardan karşılıksız para almak yerine bileğimin hakkıyla, alın terimle çalışarak emeğimin karşılığı olan parayı almak istiyorum demek oluyordu. Mesaj alınmıştı. Atölyenin ustabaşıyla hemen görüştüm. Onların bu husustaki tereddütlerini kolayca giderdim. Atölyede çalışan diğer çocuklar ve özellikle Turgay, biz ona her konuda yardımcı oluruz. Gelsin bizimle beraber çalışsın deyince bu iş tamam dedim. Mert'in yanına giderek hadi hayırlı olsun, yarın atölyede işe başlıyorsun dediğimde duyduğu sevinç görülmeye değerdi. Mert hayatında ilk defa bir işe yarayacağını düşünüyordu. Ertesi gün yurda geldiğimde sosyal servisin kapısında büyük bir heyecanla beni bekliyordu. Benim bir şey söylememe fırsat vermeden ben hazırım hocam dedi. Beraberce atölyeye girdik. Ustalar ve çocuklar Mert'i tebessümle karşılayarak hoş geldin dediler. Ben de usta başına gülerek usta Mert sana emanet, eti senin, kemiği benim dedim. Mert'e yapabileceği işleri el birliğiyle öğrettiler. Her gün erkenden kalkar, atölyeye gider, önlüğünü giyer, çalışır. Akşam olunca da üstü başı mobilya tozlarıyla yurda gelirdi. Onu ne zaman üstü başı toz içinde görsem azmine hayran kalır, gururla tebessüm ederdim. Onu önemsediğimi bildiği için atölyede neler yaptığını bana göstermek isterdi. Atölyedeki boş zamanlarında bana ahşaptan küçük eşyalar yapar, hediye ederdi. Verirken de hocam bunun tamamını ben yaptım derdi. Bazen o hediyeyi odamda sergilerdim. Bu davranışım onu daha çok gururlandırırdı. Bir bayram günü çocuklarla bayramlaşmak için yurda geldim. Bahçede gezinirken kapının önüne bir taksinin yanaştığını gördüm. Bir adam ile bir kadın arabadan inip yanıma geldiler. Kadın yetkili birisiyle görüşmek istiyoruz dedi. Buyurun benim dedim. Sizinle özel görüşebilir miyiz diye sordu kadın. Elbette lütfen içeri buyurun diyerek onları müdür odasına götürdüm. Hep kadın konuşuyordu. Kocası sanki oraya sürüklenmiş gibi ürkek ve çekingen duruyor, göz teması kurmaktan bile kaçınıyordu. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim diye sordum. Hanımefendi, nasıl söyleyeceğimizi bilemiyoruz ama diyerek yanındaki adamı işaret etti ve eşim sizin çocuğunuz Mert'in babası deyince şaşkınlıktan ağzım ve gözlerim açık kala kaldım. Adam başını iyice öne eğmişti, hiç bakmıyordu. Ben nasıl yani diye sordum şaşkınlıklar içerisinde, onları izliyordum. Adamın gözünden yaşlar süzülüyordu. Kadın metanetli bir şekilde hikayeyi anlatmaya başladı. Önümde ağlayan bu adam 19 sene önce Mert'in annesiyle evlenmiş. Mert engelli doğunca bu adamın ailesi "Sen bu kadını boşa, bundan sonraki çocukların da engelli doğar" diye baskı yapmışlar. Zaten ortada resmi nikah da yokmuş. Adam da baskılara dayanamayıp kadını bebeğiyle birlikte evden kovmuş. Kadıncağız da çaresiz bir şekilde bebeğini yuvanın bahçe duvarına bırakıp kaçmış. Zaten sonra da başka bir adamla evlenerek Almanya'ya yerleşmiş. O evliliğinden iki çocuğu olmuş. Önümde ağlayan adam da Mert'in annesini evden kovduktan sonra bu kadınla evlenmiş. Bu evlilikten de bir kız ve bir erkek çocukları olmuş. Peki Mert'in burada olduğunu nasıl öğrendiniz diye sorduğumda yine kadın anlatmaya başladı. Mert'in babasıyla evlendikten sonra düzenli bir hayatları olmuş. Fakat yıllar içinde adam sessizliğe gömülmüş. Özellikle bayram günlerinde iyice içine kapanır, mahzunlaşırmış. Karısı "Niye böyle mahzunlaşıyorsun?" diye sorduğunda "Yok bir şey" diye geçiştirirmiş. Bu durum yıllarca böyle sürmüş. O bayramda adam aynı şeyleri yapınca kadının canına tak etmiş. "Yıllarca senin bu anlaşılmaz hallerine katlandım. Benden gizlediğin, bana söylemekten çekindiğin ne varsa şimdi söyleyeceksin. En kötü habere bile hazırlıklıyım. İçini acıtan her neyse benimle paylaşmalısın" deyince eşi "Her şeye hazırlıklı mısın?" diye sormuş. Karısı her şeye hazırlıklı olduğunu söyleyince de anlatmış olanı biteni. "Seninle evlenmeden önce başımdan kısa bir evlilik geçti. Bu evlilikten engelli bir çocuğum oldu. Ailemin baskısıyla o kadını bebeğiyle birlikte evden kovdum. Sonra seninle evlendim. Yıllar geçtikçe bu yaptığım beni vicdanen çok rahatsız etmeye başladı. Özellikle bayramlarda bütün çocuklar sevinip eğlenirken acaba benim kovarak sokağa terk ettiğim engelli oğlum ne durumda? Öldü mü? Yaşıyor mu? Yaşıyorsa nerede, ne halde diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Elimde olmadan içime kapanıyor ve efkarlanıyorum" demiş. Kadın "Eğer seni üzen bu ise o çocuğu birlikte arayıp bulalım" demiş. Adam kadının bu anlayışlı tavrından memnun olmuş. Birlikte Mert'i aramaya başlamışlar. Kütüphaneye kapanıp günlerce o tarihlerdeki gazeteleri taramışlar. Nihayet bir gazetenin küçük bir köşesinde "Vicdansız anne engelli bebeğini sokağa terk etti" başlıklı haberi bulmuşlar. Çocuğu korunma altına aldığı bildirilen yuvaya gitmişler. Yuva kayıtlarında çocuğun ismi Adem olarak kaydedilmiş. Fakat anne bebeği terk ederken kundağına bebeğin adının Mert olduğunu belirten bir not bırakmış. Bu not da kayıtlara geçmiş. Mert'in resmi adı Adem, gayri resmi adı Mert'edi. Biz ona bazen Mert, bazen Adem derdik. Üvey annenin bu anlattıklarını dinledikten sonra ben bu adamın Mert'in babası olduğuna ikna olmuştum. Kadın "Velhasıl burada ise onu görmek istiyoruz" dedi. Ben daha önce çalıştığım kuruluşlarda buna benzer birkaç vaka ile karşılaştığım için Mert'in doğduğunda terk edilmiş bir çocuk olduğunu bildiğini, dolayısıyla onları gördüğünde ne tepki vereceğini tam olarak kestiremeyeceğimizi, her şeye hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledim. Onları odada bırakarak dışarı çıktım. Çocuklara Mert'i bulup sosyal servise getirmelerini söyledim. Mert sosyal servise gelip "Buyur hocam" dedi. "Gel otur yanıma Mert" dedim. Delikanlı ne diyeceğimi merak eden bir gözle bana bakıyordu. Mert "Söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum" dediğimde ne olduğunu anlamaya çalışan bir yüz ifadesiyle "Ne oldu ki hocam?" diye sordu. İki elimi omuzlarına koyarak onu kavradım ve odamda bir adamla bir kadın oturuyor. Bir saattir onlarla konuşuyorum. "O adam kim biliyor musun?" dedim. Merakla "Kim hocam?" diye sordu. "O adam senin babanmış. Bana anlattıklarını doğrulamak için çok uğraştım ve anlattıklarına ben de inandım. Benim odamdaki adam senin baban oğlum." Mert'in yüzü birden kireç gibi bembeyaz oldu. Başını yere eğerek ellerinin arasına aldı. Yüzünü kapatan elleri heyecandan titriyordu. Bir müddet öylece kala kaldı. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyordu. Ben buna benzer birkaç olayı önceki yıllarda da yaşadığım için onun bu olaya nasıl tepki vereceğini merak ediyordum. Mert ilk şoku tahminimden kısa sürede atlattı. Daha önce benzer bir durumda başka bir çocuğum bu haberi duyduğunda koşarak yurttan kaçmış ve 2 gün sokakta yatmıştı. Bir diğeri de benim böyle bir babam yok, hiçbir zamanda olmadı demişti. Hatta 15 yıl sonra annesini gördüğünde ne yüzle geldin benim yanıma diyen çocuğum bile oldu. Bu yüzden Mert'in ilk şoku hafif atlatmasına sevinmiştim. Sıra şimdi büyük buluşmaya gelmişti. Mert kendini biraz toparlayınca ellerini ellerimin arasına aldım ve babam bugüne kadar seni niye arayıp sormadığını, başından geçenleri bana ayrıntısıyla anlattı. Büyük bir pişmanlık içerisinde olduğunu gördüm. Buraya seni görmeye, seninle buluşmaya gelmişler. Sen ne düşünüyorsun? Dedim. Mert başı önünde biraz duraksadıktan sonra bilemiyorum hocam. Siz ne diyorsanız öyle olsun deyince hem şaşırdım hem de mutlu oldum. Şaşkınlığımı gizleyerek bana bırakıyorsan ben babamla görüşmeni istiyorum. Onun da sana anlatacakları var dedim. Mert bu durumu büyük bir olgunlukla karşıladı ve peki hocam dedi. Ben hala Mert'in kavuşma anında vereceği tepkiyi merak ediyordum. Hadi o zaman odama gidelim diyerek koltuk değneklerini yerden almasına yardım ettim. Birlikte yavaş adımlarla odama doğru yürüdük. Ben odamın kapısını açtım. Birkaç adım geride durdum. Mert koltuk değnekleriyle bir iki adım atarak odanın içerisine girdiğinde adam yerinden kalkarak büyük bir suçluluk duygusu içerisinde oğlunun boynuna sarıldı ve hıçkırıklarla ağlamaya başladı. İçeri girerek bir kenara çekildim ve gözlerimden yaşlar akarak onları izlemeye koyuldum. Adam Mert'in omuzunda hem ağlıyor hem de ben senin babanım oğlum diyordu. Mert ise sanki heybetli bir heykel gibi elleri koltuk değneklerinde, yüzünde hiçbir sevinç, mutluluk, öfke, kızgınlık veya nefret belirtisi olmadan öylece dimdik duruyordu. Bir kenarda ağlayan üvey anne de bu seremoniye katıldı. Daha doğrusu baba ve üvey anne önlerinde soğuk bir heykel gibi duran Mert'e sarılıp ağlıyorlardı. Mert'in duygusuz hali beni tedirgin etmişti. Bir süre ağladıktan sonra adam ve kadın Mert'in koluna girerek onu odada bulunan koltuklardan birisine itina ile oturttular. Biri sağına, diğeri soluna oturdu. Baba mahcup bir eda ile başından geçenleri anlatmaya başlayınca "Sizi baş başa bırakayım da rahat rahat konuşun." diyerek odadan dışarıya çıktım. 1-2 saat sonra odadan çıktılar. Adam ve kadının yüzlerindeki tedirginlik ve suçluluk ifadesi yerini mutluluğa bırakmıştı. Anlaşılan içeride güzel konuşmalar olmuştu. Mert'in yüzündeki donuk ifade yerini tebessüm de sayılmayacak değişik bir ifadeye bırakmıştı. Koridorda 4 kişiydik. Birimizin söze başlaması gerekiyordu ama kimse bir şey söyleyemiyordu. Ben ortamın duygusallığını hafifletmek için "Amma da konuşacaklarınız varmış. Ne de olsa yılların özlemi var." deyince adam "Evet evet öyle." dedi. "Daha çok konuşacaklarımız var." diyerek sözüne devam etti. Kadın da ona eşlik ederek "Artık baba oğul hep konuşacaklar." dedi. Adam "Müdür bey, izniniz olursa oğlumuzu eve götürmek istiyoruz." dedi. "Tabii olur. Önce izin formunu dolduralım. Sonra hemen götürebilirsiniz." dedim. Fakat önce onların Mert ile ilgili planlarını öğrenmek istiyordum. İzin formunu doldururken "Bundan sonra Mert ile ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz?" diye sordum. Adam "Oğlumuzu evimize götüreceğiz. Bundan sonra artık bizimle beraber kalacak. Çok şükür durumumuz iyi. Evde bu eşimden olma, biri ilkokula, biri de ortaokula giden 2 çocuğum daha var. Onlarla birlikte kalacak. Artık onun için yeni bir hayat başlıyor." dedi. Kadın da onu başı ile tasdik etti. Mert 19 yaşına girmişti. Yaşıtları kendileri için hazırlanan iş hakkından yararlanarak çeşitli kamu kurumlarına işe girip yurttan ayrılmışlardı. Mert ise bedensel engelli olduğu için kamu kurumlarının açtığı sınavlara girememişti. Engelli istihdamı için nadir açılan sınavları beklemesi gerekiyordu. O yüzden 18 yaşını doldurmuş olmasına rağmen terk edilmiş olduğundan ve yurttan ayrıldığında gidecek hiçbir yeri olmadığından yurttan ilişiğini kesmemiştik. Aksine ona marangoz atölyesinde çıraklık işi de ayarlamıştık. Ben bununla da yetinmeyerek gönüllülerimize durumu anlatmıştım. Bir yandan da Mert'in bir kamu kuruluşuna ya da özel bir şirkette istihdam edilmesi için uğraşıyordum. Fakat bu yeni gelişme Mert'in hayatında bir dönüm noktasıydı. Onun eve gitme hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için kenara çektim ve "Mert, seni eve götürmek istiyorlar. Ne dersin?" dedim. Çok istekli olmayan bir ses tonuyla "Olabilir," dedi. Bu kararsız ses tonu üzerine ben ona güvence verme ihtiyacı hissettim. Yurttan ayrılırsa bir daha geri dönemeyeceğini düşünmemesi için ona bir çift laf ettim. "Mert, oğlum, burası senin evin. İstediğin zaman buraya gelebilirsin. Kapımız sana daima açık. Bunu unutma," dedim. Benim bu teminatım onu çok mutlu etmiş olacak ki birden yüzündeki kararsız ifade değişti. Dişleri görünecek kadar tebessüm etti ve içten bir ses tonuyla "Sağ ol hocam, çok sağ ol," dedi. Onun rahatlaması beni de rahatlatmıştı. Babasına dönüp "Mert'in yatak odasındaki kıyafet ve eşyalarını getirtelim," dedim. Adam "Onlar burada kalsın, biz ona her şeyi yeniden alacağız," dedi. Mert'le göz göze geldik. Böylesi daha iyi der gibi başımı salladım. O da karşılık verince "Tamam o zaman," dedim. Mert'e sarıldım, öptüm. Onları kapıya doğru uğurlarken diğer çocuklar Mert'in etrafını sarmışlar, soru yağmuruna tutuyorlardı. "Mert, bunlar annen baban mı? Mert, bunlar senin neyin oluyor? Mert abi, benim annem babam yok diyordun bize. Mert, her bayram sen yurtta olurdun. Bu bayram eve gidiyorsun. Ne mutlu. Mert abi, bunlar gönüllü ailen mi?" Mert onlara cevap vermiyor, sadece gülümsüyordu. Çocuklara "ben anlatacağım sonra size," diyerek ellerimle onu rahat bırakmalarını işaret ettim. Mert yavaş adımlarla adamla kadının arasında taksiye doğru yürüdü ve taksinin arka koltuğuna oturdu. Koltuk değneklerini de yanına koydu. Çocuklar arabanın etrafını sarmışlardı. Hep bir ağızdan "Mert ne şanslısın, Mert bizi unutma, Mert orada iyi eğlen," diyorlardı. O ise arkadaşlarına sessizce gülümsüyordu. Mert'in yurttayken yurdun bahçesinde özenle besleyip büyüttüğü yurdun demirbaş köpeği arabanın yanında belirmiş ve havlayarak kuyruk sallamaya başlamıştı. Mert köpeği görünce ani bir hareketle koltuk değneklerini kapıp arabadan indi. Ayaklarındaki protezin eklem yerindeki klipse basarak yere oturup evladı gibi sevdiği köpeğini sanki bir daha göremeyecekmiş gibi sarılıp öpmeye, koklamaya başladı. Yurtta bulunduğu yıllar içinde Mert'i ağlarken hiç görmemiştim. "Bu çocuğun çelikten bir kalbi var," derdim. Ama şimdi köpeğiyle vedalaşırken gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ben bu manzara karşısında ağlamamak için dudaklarımı ısırıyordum ki artık daha fazla dayanamadım. Arkamı dönerek gözyaşlarımı sildim ve kendimi toparladım. Göz ucuyla arabada oturanlara baktım. Onlar olup bitene anlam verememenin şaşkınlığıyla yalnızca izliyorlardı. Çocuklardan biri Mert'i teselli etme düşüncesiyle "Mert, gözün arkada kalmasın. Biz ona senin yokluğunu aratmayız," dedi. Bunun üzerine Mert yavaşça yerden doğrularak "Onu size emanet ediyorum," dedi ve arabaya tekrar bindi. Araba hareket ederken Mert bize el sallıyor, çocuklarla biz de ona el sallıyorduk. Köpek de havlayarak kuyruk sallıyordu. Mert, araba gözden kayboluncaya kadar el sallamaya devam etti. Daha sonra çocuklar bir şey olmamış gibi dağıldılar. Ben de odamda biraz kendimi toparladıktan sonra evime döndüm. Eve dönerken Mert'in bizim yurttaki öyküsünün bittiğini düşünüyordum. Aradan bir ay kadar bir zaman geçmişti ki hafta içi bir gün Mert bir taksiyle yurdun önünde göründü. Ben ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Önce "hoş geldin oğlum," diyerek onu içeriye buyur ettim. Mert'in yüzünde üzüntülü bir ifade vardı. Anlaşılan evde kötü bir şeyler olmuştu. "Seni özlemiştik," diyerek asılan yüzünü yumuşatmaya çalıştım. "Neler yaptın evde, anlat bakalım," dedim. Biraz duraksadıktan sonra "hocam, istersen hiç anlatmayayım. Onları keşke hiç tanımamış olsaydım," dedi. Bunları hemen anlattırarak daha fazla üzülmesini istemediğim için hemen ayağa kalkarak onun omuzlarından tuttum ve "bırak şimdi bunları anlatmayı. Burası senin evin, biz de senin aileniz. Bugüne kadar sana biz baktık, bundan sonra da bakarız. Yeter ki sen üzülme," dedim. Mert rahatlamış ve yüzündeki üzüntülü durum geçmişti. Dolabın ve eşyaların olduğu gibi duruyor. Senin odadaki yatağını kimseye vermedik. Yukarıya çık, biraz dinlen, sonra konuşuruz diyerek onu odadan dışarıya çıkardım. Çocuklar Mert'i görünce, "Hoş geldin Mert, hoş geldin Mert abi" diyerek etrafını sardılar. Mert onların ilgisini görünce sevinmiş ve neşelenmişti. Konuşa konuşa yatakhaneye doğru gittiler. Daha önce de söylediğim gibi Mert doğuştan felçli olduğu için tuvaletini tutamıyordu. Kendi kendine temizliğini yapmaya çalışıyordu. Eve gittiğinde ilk başlarda bir problem yaşanmamış. Evde ilkokul 4. sınıfa giden bir üvey kız kardeşiyle ortaokul 2. sınıfa giden bir erkek kardeşi varmış. Mert kendi halinde düzenli bir aileye yıllar sonra aniden dahil olan 19 yaşında engelli bir gençti. Onun gelişiyle birlikte evin o eski düzeni bozulmuş, üvey kardeşlerin mesafeli ve itici tutumları giderek artmış. Çocukların bu yeni durumdan etkilendiklerini gören kadın ve adamın ilk günlerdeki neşeli halleri gitmiş. Sudan sebeplerden birbirleriyle kavga eder hale gelmişler. Mert bu kavgaların kendisinin varlığından kaynaklandığını hissetmeye başlamış. Kadının kendi çocuklarını korumacı bir tavra bürünmesi, Mert'i bakışlarıyla ve hareketleriyle dışlayıcı bir tutum takınması, onun kırılgan olan ruh dünyasını derinden etkilemiş. Babasının bu durumları gördüğü halde müdahale etmemesi, Mert'i bir karar vermeye yöneltmiş ve bir sabah çocuklar okula, baba işe gittikten sonra hazırlanmış ve bir taksiye binerek yurda gelmiş. Mert'in sıcak bir aile özlemi başlamadan bitmişti. Günler geçtiği halde babası olacak adam onu almaya gelmemişti. Mert'in "keşke onları hiç tanımamış olsaydım" sözünü şimdi daha iyi anlıyordum. Delikanlının bu büyük travmayı hasarsız atlatması için onunla daha yakından ilgilenmeye başladım. Ona bir iş bulabilmek için gönüllerimizi harekete geçirdim. Nihayet bakanlıklardan birinde çalışan üst düzey bürokrat bir gönüllümüzden müjdeli haber gelmişti. Kendisine Mert'in hikayesini anlattığımda çok etkilenmiş ve özel bir gayret göstererek nüfuzunu kullanıp bir fabrikada işe yerleştirme sözü almıştı. Mert'e bu müjdeyi verdiğimde çok sevinmiş ve yeniden hayata bağlanmıştı. İşe başlamak üzere hazırlıklarını yaptı. Bütün çocuklarla, köpeğiyle ve çalışan personelle vedalaştı. Benimle de vedalaştı. "Hocam, bir daha geri gelirsem sadece ziyaret için gelirim. Lütfen hakkınızı helal edin" dedi. Sarılarak, ağlaşarak vedalaştık. Mert fabrikada çalışmaya başlamıştı. Maaşı da oldukça iyiydi. Orada hemen kendi düzenini kurdu, bir ev tuttu. O günden sonra bir daha yurda dönmedi. İyi haberlerini alıyorum. Bu da bana yetiyor. Ellerimle diktiğim bir fidan hayata tutunmuş, yeşermiş ve meyve vermeye başlamış. Daha ne isterim ki? İkinci ayrımın sonu, sayfa 29.